Ayrım 22.
Hem orman öyle karanlık ki. Sonra o adam seveceğim bir... Hayır, anlatamıyorum diyordu durmadan. Prens Andrei o zaman gözlerinin içine bakarak nasıl gülümsemişse şimdi de aynı neşeyle gülümsüyordu. Ne demek istediğini anlamıyorum diye düşündü. Yalnız anlamamakla kalmıyorum. Asıl ondaki bu ruhsal gücü, bu içtenliği, bu açık yürekliliği, daha doğrusu o gövdeye zorla bağlıymış duygusunu veren ruhunu, evet ruhunu seviyordu. Öylesine büyük bir güçle, öyle bir mutluluk duyarak seviyordum ki. Birden bu sevginin nasıl sona erdiğini anımsadı. O adamınsa bütün bunlara ihtiyacı yoktu. O adam bunların hiçbirini görmüyor, anlamıyordu. Onun kişiliğinde gördüğü şey yalnız sevimli, körpe bir kızcağızdı. Ya ben? Ama o adam, o hala sağ ve neşe dolu bir insan olarak yaşıyordu. Bedeni tutuşmuş gibi fırladı birden ve gene samanlığın önünde bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. 26. Borodino Savaşı arifesinde yani 25 Ağustos günü İmparator Hazretlerinin Saray Bakanı Bay de Bosse ile Albay Fabi'ye geldiler Napolyon'un Valuyev'deki konak yerine. Birincisi Paris'ten, ikincisi Madrid'den geliyorlardı. Yol kılığını değiştirip saray üniformasını giyen de Bosse, huzura girmeden önce imparatora getirmiş olduğu paketi götürmelerini buyurdu uşaklara. Sonra da Napolyon'un kaldığı çadırın ön kısmındaki birinci bölmeye girip, çevresini saran yaverlerle söyleşe söyleşe getirdiği sandığı açmaya koyuldu. Fabvie ise çadıra girmemiş dışarıda kalmıştı. Orada eski tanışı birkaç generalle çene çalıyordu. Napolyon yattığı bölmeden henüz çıkmamıştı, giyinmeye hazırlanıyordu. Uşağın bedenini ovaladığı fırça, bütün her yerinde gezinsin diye bir o geniş sırtını, bir o etli kıllı göğsünü çeviriyordu. Bir yandan da ahlayıp ofluyordu. İçeride imparatorun bakımlı bedenine elinde özenle tuttuğu şişeden kolonya püskürten bir başka uşak vardı. Ve işini dünyada ondan başka hiç kimse nereye nasıl kolonya püskürtmek gerektiğini bilemez inancıyla yapıyordu. İmparatorun kısa saçları ıslaktı ve alnının üzerinde karmakarışık bir durumdaydı. Buna karşılık şişmiş solgun yüzünde fiziksel bir hoşnutluk havası dalgalanıyordu. Nitekim gene ahlayıp oflayarak hafif büzüldü ve bedenini ovan uşağına kesin bir tonla buyurdu. Sakınmayın, var gücünüzle devam edin. Bu arada imparatorun yatak bölmesine bir akşam önce kaç kişinin tutsak edildiğini bildirmek için girmiş olan yaver, görevini yerine getirmiş, kapının yanında gitmesine izin verilmesini bekliyordu. Napolyon yüzünü buruşturdu, yavere kaşlarının altından doğru baktı ve biraz önce söylemiş olduğu sözü yineledi. Demek ki hiç tutsak yok, kendilerini seve isteye öldürtüyorlar. Madem öyle kendi düşen ağlamaz. Varsın Rus ordusu mahvolsun. Sonra da kamburunu çıkarıp yağ bağlamış omuzlarını uşağa çevirerek yeniden buyurdu. Devam edin, var gücünüzle devam edin. Ardından yaverine dönüp başını sallayarak tamam. Bay de Bosse'yi içeri alın şimdi, Fabvie'yi de. Yaver baş üstüne majeste diyerek koşar adım çıktı çadırdan. Onların ne yaptıklarını hemen kavradı Napolyon ve henüz hazır olmadıklarını anladı. Adamlarını kendisine bir sürpriz yapma keyfinden yoksun kılmaya içe el vermedi. Dolayısıyla Bay de Bosse'yi görmemiş gibi bir tavır takındı ve Fabvie'yi çağırdı yanına. Avrupa'nın öbür ucunda İspanya ortalarında Salamanca'da çarpışan ve imparatorlarına yakışmaktan başka amaçları, kendilerini ona beğendirememek kaygısından başka kaygıları olmayan ve ona ölüme dek bağlı olan ordularının kahramanları üzerine albayın söylediklerini sert bir hava ile dinledi hiç konuşmaksızın. Aslında savaşın sonucu üzüntü vericiydi. Nitekim Napolyon, Fabvie olup bitenleri anlatırken orduları kendisi yönetmeyince işin başka bir sonuca ulaşmayacağına inandığını vurgulayan alaycı bir takım sözler söyledikten sonra bu işi Moskova'ya gittikten sonra düzelteceğim dedi. Sonra da o iki iskemleye bir şeyler yerleştirip üzerine bir örtü çekerek sürprizini hazırlamış olan Bay de Bossuet'i çağırdı yanına. Fransız saraylılarına özgü ve ancak Bourbonlara yıllarca hizmet etmiş soylular gibi eğilerek selam verip yaklaştı Napolyon'a ve bir zarf uzattı de Bossuet. İmparator neşeyle kulağını çekti onun. "Yoruldunuz," dedi. Hemen ardından da sordu. "Söyleyin bakalım, Paris ne diyor bütün bunlara?" Soruyu yöneltirken yüzündeki sert ifadenin yerini düşünülebilecek en yumuşak ifade almıştı birden. Bossuet de düşünülebilecek en gerekli yanıtı verdi. "Bütün Paris sizin yokluğunuzun üzüntüsünü çekiyor majeste." Napolyon, Bossuet'in bu biçimde bir yanıt vermesi gerektiğini çok iyi bildiği, böyle bir yanıtı beklediği ve kendi yazgısı üzerine düşündüğü suskun anlarda bu tür sözlerin büsbütün yapay şeyler olduğunu apaçık gördüğü halde Bossuet'i dinlemekten gene de zevk duydu. Nitekim saray bakanının kulağını çekmek lütfunda bulundu yeniden ve gülümseyerek, "Sizi onca uzun yoldan getirttiğim için üzgünüm," dedi. Bosse, "Sizi Moskova kapılarında göreceğime inanıyordum majeste," diye karşılık verdi bu övgüye. İmparator gülümsedi ve dalgın dalgın başını kaldırıp baktı sağ yanına doğru. Orada hazır bekleyen yaver, ok gibi ama sessizce ilerleyip bir enfiye kutusu uzattı. Napolyon kutuyu açtı ve öylece burnuna götürdü. Bir tutam çektikten sonra da, "Sizin için gerçekten iyi oldu. Gezileri sevdiğinizi biliyorum çünkü. 3 gün sonra Moskova'yı göreceksiniz. Asya'nın büyük başkentlerinden birini görmeyi ummuyordunuz herhalde. Güzel bir gezi yapmış olacaksınız dostum." Bosse bu ilgi gösterisine eğilerek teşekkür etti. Oysa o güne değin gezi meraklısı olduğunu kendisi de bilmiyordu. Napolyon herkesin örtülü bir şeye baktıklarını ayrımsamış gibi "O da ne?" diye sordu. Bosse ancak saraylılarda rastlanan bir çeviklikle imparatora arkasını dönmeksizin hafif yan dönüp 2 adım attı geriye doğru. Aynı zamanda da örtüyü çekti ve açıkladı. "İmparatoriçe hazretlerinin majestelerinize armağanı efendim." Bu Gerard'ın parlak renklerle yapmış olduğu ve Avusturya'nın imparatorunun kızının Napolyon'dan olan oğlunun resmiydi. Bu çocuğa nedense herkes Roma kralı diyordu. Yüzü Sixtin Tapınağı'nda bulunan Madonna'nın kucağındaki yavru İsa'nın yüzüne benzeyen, tıpkı onun gibi bakan kıvırcık saçlı bir çocuk Bibuke oynarken resmedilmişti. Dipnot: Bibuke, o dönem Fransa'sında oynanan bir oyun. Çocuğun yanındaki yuvarlak dünyayı, öbür elinde tuttuğu çubuksa bir asayı canlandırıyordu. Ressamın Roma kralının elindeki çubukla yer yuvarlağını deldiğini gösterirken neyi kastettiği pek öyle belli değildi. Gene de bu allegorik resim Paris'teki bütün seyredenlerde olduğu gibi Napolyon'a da son derece açık bir anlam taşıyor gibi görünmüş ve pek hoşuna gitmişti. Nitekim zarif bir el devinimiyle tabloyu işaret etti ve "Roma kralı, hayranlık verici," dedi. Yüzündeki ifadeyi değiştirerek tabloya doğru ilerledi sonra ve sonsuz bir sevecenlik içinde düşünceye dalmış gibi bir tavra büründü. Duyumsuyordu ki o anda söyleyip yapacağı her şey tarihe geçecektir. Ve gene duyumsuyordu ki oğlunun dünyayla Bibuke oynaması karşısında onun büyüklüğünden beklenebilecek tek şey olanca görkemini bir yana atıp sade bir baba sevecenliğini göstermektir. Ve öyle yaptı. Tabloya gözleri dolarak yaklaştı. Arkasına bakıp bir iskemle bekledi. İskemle neredeyse kendiliğinden geldi altına. Böylece imparator resmin tam karşısına oturmuş oluyordu. Napolyon ufacık bir devinimde bulundu. Bunun üzerine oradaki bütün herkes o yüce insanı kendi kendisiyle ve derin duygularıyla baş başa bırakmak için ayaklarının ucuna basarak çıktı dışarı. İmparator bir süre böylece oturdu. Sonra bunun için yaptığını kendisi de bilmeksizin resmin pürüzlü yüzeyine eliyle dokundu. Kalkıp yanına yeniden Bosse ile nöbetçi subayı çağırttı ve resmi çadırın önüne koymalarını buyurdu. çadırın hemen yanı başında konaklayan ve kendisine nice emeği geçmiş olan muhafız alayını, taparcasına sevdikleri hükümdarlarının oğlu ve de veliahtını, Roma kralını görmek mutluluğundan yoksun kılmamak için yapıyordu bunu. Nitekim bütün her şey hesapladığı gibi oldu. O onura yakışır gördüğü Bay de Bosse ile kahvaltı ettiği sırada, resmi görmek için çadırın önünde toplanan muhafız alayının, subay ve erlerinin heyecan taşan bağırtıları yükselmişti birden. ''Yaşasın imparator! Yaşasın Roma kralı! Yaşasın imparator!'' diye bağırıyorlardı, utku coşkunluğu taşan sesleriyle. Napolyon kahvaltıdan sonra yanında gene Bosse olduğu halde orduya verilecek günlük buyruğu yazdırdı. Hemen yazılan buyruğu okuyup da hiç yanlışsız olduğunu görünce de kısa ve canlı dedi. Askerler, bunca zamandır beklediğiniz meydan savaşı gelip çattı işte. Utku size bağlıdır. Bu utkuyu kazanmak zorunludur bizim için. Çünkü bize gerek duyduğumuz bütün her şeyi o utku sağlayacaktır. Rahat evler ve yakın bir gelecekte ana yurda dönüş. Austerlitz'te, Friedt'ta, Vitebsk'te, Smolensk'te nasıl davrandıysanız gene öyle davranınız. Bizi izleyecek olan kuşaklar göğüsleri kabararak anlatsınlar bugün göstereceğiniz yararlılıkları. Ve her biriniz için Moskova önlerinde yapılan meydan savaşına o da katıldı denilsin. Napolyon yineledi. Moskova önlerinde. Sonra da gezileri seven Bay de Bosse'yi çıkmaya hazırlandığı geziye davet ederek eğerlenmiş atlara doğru yürüdü. İmparatorun kendisiyle bir gezi yapma çağrısına, majesteleri lütfediyorlar diye yanıt verdi. Hem uykusu vardı hem ata binmesini bilmiyordu, binmekten de korkuyordu. Ama imparator kendisine başını sallayıp da ilerleyince o da ister istemez yola koyulmak zorunda kaldı. Napolyon çadırdan çıkınca oğlunun resmi önünde toplanmış olan muhafız alayından yükselen bağırtılar şiddetlenmişti. Kaşlarını çattı. Zarif ama bir o denli de görkemli bir el işaretiyle resmi göstererek ''Kaldırın oradan onu'' dedi. ''Savaş alanı görecek yaşta değil henüz.'' Bosse gözlerini kapadı, derin derin içini çekti. İmparatorun sözlerinin nasıl değerlendirilmesi ve anlaşılması gerektiğini belirtmiş oluyordu böylece. 27. Napolyon tarihçilerinin ileri sürdüğüne göre o 25 Ağustos gününün tümünü at sırtında geçirmişti. Bölgeyi inceliyor, mareşallerin kendisine önerdiği planları gözden geçiriyor, generallerine buyruklar veriyordu. Rus ordularının Koloça boyundaki ilk güçleri bozulmuş ve cephenin bu bölümü, daha doğrusu Rusların sol kanadı 24 Ağustos günü Şevardino tabyasının düşmesiyle geriye alınmıştı. Cephenin bu bölümü berkitilmiş değildi, artık onu ırmak da korumuyordu, önünde dümdüz bir açıklık vardı. Asker olsun olmasın herkes Fransızların cephenin bu kısmına saldırmaları gerektiğini anlayabilirdi. Öyle uzun boylu kafa yormak gerekmezdi bu iş için. İmparator ve mareşallerinin bu deyin çaba göstermelerine, bu deyin uğraşmalarına da gerek yoktu. Hele Napolyon'da olduğunu ileri sürmekten hoşlandıkları o güzel yetenek, yani deha, bu iş için hiç mi hiç gerekli değildi. Ama sonradan olayı anlatanlar da, o zaman Napolyon'un çevresinde bulunanlar da kendisi de başka düşüncedeydiler. Napolyon alanı atla dolaşıyor, derin düşüncelere dalarak bölgeyi dikkatle gözden geçiriyordu, kendi kendine memnun memnun, kimi vakitte güvensiz bir tavırla başını sallıyor, kararlarına yol gösteren derin düşünce akışını generallerine açıklamıyor, ancak sonuçlarını buyruklar biçiminde bildiriyordu. Ekmül Prensi adı verilen Davut'un, Rusların sol kanadını çevirme önerisini dinledikten sonra bunu yapmanın gereksiz olduğunu söyledi ama nedenini açıklamadı. Ön güçlere saldıracak olan General Kompans'ın kendi tümenini ormandan geçirme önerisi neyse, Elkingen Dükü adı verilen Ney'in ormandan geçirilerek yapılacak bir devinimin tehlikeli olduğunu, tümeni bozguna uğratabileceğini belirtmesine karşın kabul etti. Napolyon, Shevardino tabyasının karşısındaki bölgeyi gözden geçirdikten sonra bir süre hiç konuşmadan düşündü. Sonra Rus mevzilerini ateş altına alacak olan iki bataryanın kurulacağı yerlerle, onlarla birlikte savaş alanını denetim altına alacak topçu birliklerinin dizileceği yerleri işaret etti. Bu ve buna benzer buyrukları verdikten sonra karargahına döndü ve meydan savaşı için alınan düzeni bildiren yazıyı yazdırdı. Fransız tarihçilerinin bu deyin coşkun bir heyecanla ve başka kimi tarihçilerin de saygıyla söz ettikleri bu düzen şöyleydi. Gün doğarken Ekmül Prensi'nin bulunduğu düzlükte kurulan iki yeni batarya, karşılarında duran iki düşman bataryasını top ateşine tutacaklardır. Bu arada 1. Ordu'dan General Partney, Kompans'ın tümenindeki 30 topla ve Dessay ile Fria'nın komutası altındaki tümenlerde bulunan tüm toplarla birlikte ilerleyecek, ateş açacak ve düşman bataryasını humbara yağmuruna tutacaktır. Bu düşman bataryasına karşı şu güçlerle saldırıya geçecektir. Muhafız kıtasında 24 top, Kompans tümeninde 30 top, Frian ile Dessay tümenlerinde 8 top, toplam 62 top. 3. Ordunun topçu güçleri komutanı General Fouché, 3. ve 8. birlikteki tüm topları, yani 16 topu birden Rusların sol kanadındaki berkitilmiş topa tutacak olan bataryanın iki yanına dizdirecektir. Böylece o berkitilmiş mevzi karşısında tüm olarak 40 top birden ateşe geçecektir. General Sorbier, İlk verilecek buyruk üzerine muhafız güçlerindeki tüm toplarla birlikte berkitilmiş mevzilerden birine ya da öbürüne karşı saldırıya geçecektir. Top atışı sürerken Prens Pomvatovski köye doğru ilerleyecek, ormana girecek, düşman mevzisini çevirecektir. General Kompans 1. tabiyeyi ele geçirmek üzere ormanın içinden geçecektir. Böylece savaşa girerken düşmanın durumuna uygun buyruklar verilmiş olacaktır. Sol kanattaki top ateşi, sağ kanattaki top atışının başladığı duyulur duyulmaz başlayacaktır. Moran'la Kral Naibi'nin komutasındaki tümenlerin nişancıları, sağ kanadın saldırıya geçtiğini görür görmez şiddetli bir ateşe başlayacaklardır. Kral Naibi köyü ele geçirecek ve Moran ve Gerard'ın tümenleriyle aynı düzlemde 3 noktadan karşıya geçecek, komutası altına giren Moran'la Gerard'ın tümenleri de Tabya'ya doğru yönelerek ordunun öbür birlikleriyle aynı zamanda düşman mevzilerine gireceklerdir. Bütün bunlar bir düzen içinde yerine getirilecek, hepsi düzenli ve yöntemli biçimde yapılacaktır ve olanak varsa kimi birlikler yedeye bırakılacaktır. Mozhaisk yakınında imparatorun karargahında 1812 yılı Eylül'ünde kaleme alınmıştır. Napolyon'un dehası ve verdiği buyruklar karşısında neredeyse dinsel bir korku duymamak gözü karalığı gösterilebilirse, denilebilir ki, oldukça belirsiz ve karışık biçimde hazırlanan bu devinin planında başlıca 4 nokta, 4 buyruk vardı. Ama bu 4 buyruğun hiçbiri yerine getirilemezdi. Devinin planında önce şöyle deniliyordu. Napolyon'un seçtiği yerde kurulacak olan bataryalarla bir düzeye getirilecek olan Partney ile Fouché'nin topları, 102 top birden ateş açacak ve Rus öncü güçleriyle tabyalarını ateşe tutacaklardı. Bu kesinlikle olanaksızdı. Çünkü Napolyon'un işaret ettiği yerlerden atılan mermiler Rus berkitimine değin ulaşamıyorlardı. Nitekim bu 102 top onlara en yakın olan komutan Napolyon'un buyruğuna karşı gelecek, onları daha ileriye sürünceye değin boşuna ateş edip durdular. İkinci buyruk Pomvatovski'nin ormana girip köyün üzerine yürüyerek Rusların sol kanadını çevirmesi konusunda verilmişti. Bu da kesinlikle olanaksızdı. Nitekim Pomvatovski ormana ve köye doğru ilerleyince orada Tuçkov'un yolu kapayan güçlerine rastlamış ve bu yüzden Rus mevzisini çevirmek olanağını bulamamış, bunu yapamamıştı. Üçüncü buyruk şöyleydi. General Kompans birinci berkitilmiş mevkiyi ele geçirmek için ormana girecekti. Oysa Kompans'ın tümeni bu birinci berkitilmiş mevziyi alamamış, geri püskürtülmüştü. Çünkü ormandan çıkınca düzenli bir top ateşinin altında safa girmek zorunda kalmıştı. Napolyonsa bunu aklına bile getirmemişti. Dördüncü noktaya göre kral naibi köyü ele geçirecek, buradaki köy Borodino'dur ve kendisine gösterilen üç yerden Moran'la Fria'nın tümenleriyle aynı düzlemde ilerleyecekti. Oysa planda bu tümenlerin nereye, ne zaman devinime geçecekleri belirtilmemişti. Onun komutası altında bulunan bu tümenler Tabya'ya doğru yürüyecek ve öbür ordularla birleşerek onlarla aynı safa gireceklerdi. Planın anlamsız yazılmış olan bu bölümünde kral naibinin kendisine verilen buyrukları yerine getirmek için gösterdiği çabalardan şunu anlamak olanaklıydı. Kral naibi Borodino'nun üzerinde soldan Tabya'ya doğru ilerleyecek, Moran'la Fria'nın tümenleri ise aynı zamanda cepheden Devinim'e geçeceklerdi. Devinim planındaki öteki noktalar gibi bunlar da yerine getirilemezdi ve getirilemedi. Kral naibi Borodino'yu geçtikten sonra Koloça'da geriye püskürtülmüş ve daha ileriye gidememişti. Moran'la Fria'nın tümenleri ise Tabya'yı ele geçirememiş, geriye çekilmişlerdi. Tabya ancak savaşın sonunda süvari birliklerince ele geçirilmişti. Buysa herhalde Napolyon'un hiç varsaymadığı, aklından bile geçirmediği bir şeydi. Böylece Devinim planında verilen buyrukların hiçbiri yerine getirilmemiş oluyordu. Zaten getirilemezdi de. Ama yazıda belirtildiğine göre birlikler öngörüldüğü gibi savaşa girdikten sonra düşmanın devinimine bakılarak yeni buyruklar verilecekti. Bu bakımdan düşünülebilir ki Napolyonca savaş sırasında buyruklar verilecekti. Oysa bu da olmadı ve olamazdı. Çünkü meydan savaşı süre giderken çarpışmaların yapıldığı yerden o değin uzakta duruyordu ki Napolyon, sonradan anlaşıldığı gibi savaşın nasıl geliştiğini dakikası dakikasına bilemezdi. Bu bakımdan savaş sürerken verdiği buyrukların hiçbirinin yerine getirilmesine olanak yoktu. 28. Çoğu tarihçiler Borodino Savaşı'nın Fransızlarca Napolyon nezle olduğu için kazanılamadığını ileri sürüyorlar. Eğer Napolyon nezle olmasaymış, savaştan önce ve savaş sırasında verdiği buyruklar bir dahiye yakışır olacak, Rusya çökecek ve dünyanın yüzü değişecekti. 6. kaset 2. yüzün sonu. Savaş ve Barış, Lev Tolstoy, 6. kaset 1. yüz, sayfa 189. Kutuzov, kendisinin seçmediği bir mevziyi tutmak istemediği için, bir halk savaşı isteği henüz o deyin güçle ortaya çıkmadığı için, Miloradoviç milisiyle henüz yakınlaşmadığı için ve daha başka bir sürü neden dolayısıyla bu mevzilerin hiçbirinde durmadılar. Gerçek şu ki, önceki mevziler daha sağlamdı. Borodino mevzisi, savaşın geçtiği yer, sağlam olmak şöyle dursun, Rus İmparatorluğu'nun haritada toplu iğnelerle gösterilebilecek gelişi güzel herhangi bir yerinden hiç ayrımı yoktu. Ruslar Borodino Ovası'nda solda yola koşut mevzilerini, yani savaşın geçtiği yeri, berkitmek şöyle dursun, 1812 yılının 25 Ağustos'una değin hiçbir zaman savaşın burada olabileceğini de düşünmemişlerdi. İlkin ayın 25'inde burada berkitme olmadıktan başka.